Kitabın 7. ayrımı sayfa 83. Babalar ve Donörler. Bir süre önce ünlü bir televizyon programında başka konuların yanı sıra modern üreme yöntemlerinden de söz edildi. Çocuk sahibi olmak için tanımadığı bir donöre başvuran genç bir kadının durumu ele alınıyordu. 3 yıldır gebe kalmaya uğraşan bu kadın 38 yaşındaydı. Mutsuz evliliğini geride bırakmıştı ve anne olma konusunda derin bir arzusu vardı. Babamı dedi, eğer görürse aynı kulaklara, aynı buruna sahip olduğunu fark edecek ve sonrası yok işte. Bunun ne önemi olabilir ki zaten? Yeryüzündeki her yeni hayatın her zaman neşe ve mutluluk kaynağı olduğunu göz önünde bulundurursak, insanoğlunun DNA'mızın doğal modellerini alt üst eden bu yeni üreme şekillerini sorgulamamak mümkün olmaz. Ansızın eril, erkek gereksiz olur. Tekniğin yardımıyla her kadın sadece kendisine ait olan çocuklar doğurabilir. Ötekinin yüzü bir gecelik birininki de olabilir, yok olmuştur ve onun yerini test tüpleri ve dondurucular almıştır. Gebe kalmayı mazur kılmak için anne sevgisinin yeterli olduğu, bunun kesinliği düşüncesi geçerlidir artık. Tabii ki yalnızca anneleri tarafından büyütülmüş çocuklarla doludur dünya, ben de onlardan biriyim. Ama kısa bir süre öncesine kadar boşanmış, kaçmış, ölmüş yani adı sanı olan babalar söz konusuydu. Ama baba bir katalog numarasıysa, bir dondurucudan çıkartılmış test tüpü ise bazı şeyler farklı olur. Bir laboratuvarda gebe kalmak nasıl bir anlam taşır? İnsanın babasının tohumunu para karşılığı satan bir kişi olduğunu bilmesi nasıl bir duygudur? Bu sadece bir kulak burun konusu mudur yoksa asla tanınmayacak olan o ikinci kişi daha büyük, daha derin bir konu mudur? Ben babasız büyüdüm. Bir babam olduğunu biliyordum ama nerede olduğunu, ne yaptığını, neden ortadan kaybolduğunu bilmiyordum. Üzerimde asılı bu boşluk benim için müthiş bir üzüntü kaynağıydı. Öğretmenin verdiği baba konulu kompozisyonlarda ne yazabilirdim? Uyduruk masallar anlatmaktan başka çarem yoktu. Bir keresinde büyük elleri olduğunu anımsadığımdan uzun parmaklarıyla daktilo yazan bir kişi olduğunu anlatmıştım. Sonraki bir dönemde her gece onun gizli ajan olduğuna ilişkin kesin hayallerimle uyuyakaldım. Çünkü ancak böyle bir görevin ağırlığı ve önemi yüzünden insan çocuklarından uzak kalabilirdi. Günün birinde zaferle dönecek ve artık hep yanımızda kalacaktı. Evlatlık edinilmiş çocukları çoğu zaman ergenlikte esir alan sıkıntıyı ya da kimsesiz çocukların içlerinde büyüdükleri gurur kırıcı mutsuzluğu göz önünde bulundurmamak mümkün mü? Çin tıbbına göre gebe kalma anı kişinin oluşumunda temel etkendir. Gökyüzünün, yeryüzünün ve ataların enerjileri o anda tek bir enerjinin içinde erirler ve yeni bir hayata var olma iznini verirler. Dünyaya gelecek kişinin sağlığı, dengesi hep bu ana bağlıdır. Sanırım bu yeni koşulların altında zaman kavramıyla ilişkimiz önemli ölçüde başkalaştırıldı. Ya da zamanın, insanın içinde kendini oluşturduğu, gerçeklik olduğu algısının ortadan kalkması söz konusu olabilir. Çatlak sanayi toplumuyla başlamış olmalı. Hep birbirinin aynı olan üretim zamanları, mevsimlerin gerçekliği karşısında üstünlüğü ele geçirdiler. O zamana kadar hayatın akışı mevsimlerin dönüşümüne ve meteorolojik değişimlere sıkı sıkıya bağlıydı. Bütün dinsel bayramlar her dinde ve ezelden beri bu sürece uygundular ve herkese bir ekim ve hasat zamanı olduğunu anımsatırdı. Bu ekim ve hasat arasında yangın, sel, yağmalama gibi beklenmedik ve hesapta olmayan durumlar da olabilirdi. Bu kesinlikle gelip geçici hayatta insanın da çağları vardı. Kısacık çocukluk, şimşek hızıyla geçen gençlik ve sonra yaratım zamanı olan yetişkinlik ve nihayet bilgelik çağı olarak kabul edilen yaşlılık. İnsan hayatı binlerce yıl boyunca aşağı yukarı ve pek az değişimle böyle yaşana geldi. Ama son 50 yılın gelişimleri insan ve doğa, buna bağlı olarak da insan ve zaman arasındaki ilintiyi yok etti. Ebedi bir şimdiki zaman içinde yaşıyoruz. Çocukluk ve ergenlik insanın temel koşulu haline geldi. Hayatın bir deneyim ve öğrenme süreci olduğu ve bunun zamanla olgunluğa, bilgeliğe uzanacağı düşüncesi silindi. O bilgelik bizim zamanın akışında bir anlam bulmamızı ve onu kabullenmemizi sağlardı. Zaman kavramının çürümesi beraberinde kuşaklar kavramını, bizim kendimizden önceki kuşakların sonucu olduğumuz kavramını da beraberinde sürükleyip götürdü. Rahmete kavuşmuş atalara saygının giderek zayıflaması bu kaybı onaylıyor. Biz sadece anne ve babamız değiliz, dedelerimiz, ninelerimiz ve hatta büyük büyük dedelerimiz ve ninelerimiziz. Aramızda bedensel özelliklerin ötesine daha karmaşık, gizemli ve büyüleyici ilintiler var. Bunlar bizi ve yürüyüşümüzü özgün kılan özelliklerdir. Arkamızda mutlaka mutlu olması gerekmeyen bir tarih var. Hatta çoğu zaman mutlu da değil. Ama işte bu tarihten yola çıkarak biz kendi kişisel birliğimizi oluşturabiliyoruz. Kişi, laboratuvarda yaratılacak çocuklar için bu terimin kullanıldığını hiç duymadım. Bunlar çocuklar ve anne rahminin sıcaklığına sarılmış olarak ebediyen çocuk kalacaklar. Ama çocukluk insanın sadece bir dönemidir ve en kısa sürmesi gerekendir. Sonra çocukluk bitecek ve bu çocuklar yetişkin olma yolunda belki de kendilerini sorgulayacaklar. Kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Bir annenin sevgisi yeterli gelecek mi o zaman? Ev boşsa. Isabella Bossi Ferrigotti'nin ilginç kitabı Ev Boşsa'nın ilk sayfalarından itibaren orada öyküleri anlatılan 6 genci tanıyor olduğumu hissettim. Not 1. Sella, Jassa, Evuota, Isabella Bossi Ferrigotti, Longanasi. Yayınlayanın notu. Bu gençler uyuşukluklarıyla, gizli umutsuzluklarıyla, kendilerine zarar veren öfkeleriyle, kurnazlıklarıyla ve sakin düşmanlıklarıyla çıkıyorlar karşımıza. Lorenzo, Annalisa, Paolina, Francesco, Carlo, Pietro, komşunun çocukları, yeğenlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımızın çocukları. Arkalarında büyük toplumsal ya da kültürel kayıplar yok, tam tersine ayrıcalıklı hayatlara sahipler. Güzel evler, Filipinli hizmetçiler, eğitimli anne babalar, zeki ve özgür anneler, kariyer sahibi babalar, onların iyi yanlarını ortaya çıkarmaya yönelik etkinlikler söz konusu. Ne var ki belli bir noktada bir şeyler tökezliyor. Sanatçı baba ile senaryo yazarı annenin kızı Paolina, anne babanın boşanmasından sonra ebeveyninin hayallerinin kusursuz nesnesi olacağı yerde üzgün ve kin dolu bir evsize dönüşür. Carlo kariyer sahibi bir yöneticinin oğludur ve küçüklüğünden beri Filipinli hizmetçiyle evde yalnız kalma korkusu vardır ve ergenlikte uyuşturucu kullanmaya ve hatta bazen satmaya başlar. Ya bir yaz saatinde yaşanan ilişkiyle dünyaya gelen Annalisa için ne söylenebilir? Güzel, şık, başarılı ve tabii zayıf annenin kızı uslu ve tombul Annalisa ergenlikte ciddi beslenme sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Bunlar hüzünlü, umutsuz, yalnız görünmeyen çocukların öyküleri. Psikologlar, dadılar, armağanlar gibi aslında gereksinme duymadıkları şeylerin sunulduğu ama onları mutlu edecek tek şeyden yoksun kalan çocuklar. Onlar anne ve babalarının gerçek, derin dikkatine, anne babalarının onları kendi arzularının yansıması olarak değil de gerçekte oldukları kişi olarak görebilmelerine muhtaçlar. Bu öyküler okuyanda kederli, sessiz bir acı yaratıyor. Çünkü ilk sayfalardan başlayarak felaketin kaçınılmazlığı hissediliyor. Öyle görünüyor ki ne yazık ki hepimiz bu felakete teslim olmuş durumdayız. Çünkü günümüzde ergenlere ilişkin raporlar büyüme hikayesi değil savaş bültenini andırıyor. Genellemek istemem çünkü son derece dengeli ve olumlu pek çok genç tanıyorum ve onların enerjisine dünyada durmak için doğru yolu bulma konusundaki yeteneğine güveniyorum. Gene de giderek artan sayıda kendiliklerine terk edilen, görülmemiş ve fark edilmemiş olduğu için başka bir şeye dönüşmesine yardım edilmemiş, kırılganlıklarına yenik düşen yeni yetmeler var. Anne ve baba olmak hiç günümüzdeki kadar güç olmamıştı. Geleneksel toplum dağıldı. Eğitim konusuna katkıda bulunan okul, kilise, parti, önceki kuşaklar gibi unsurlar bütün anlamlarını yitirdiler. Onların yerini bin kafalı canavar olan medya aldı. Efsanedeki Hydra misali bu canavarın amacı elbette olgun insanlar. Bilinçli yurttaşlar yetiştirmek değil, edilgen tüketiciler, anın modasına uygun yüzeysel sömürücüler yaratmaktır. Toplumla birlikte zamana kafa tutmaya gücü olmayan eşlerin oluşturduğu çiftlerde yükselen ve alçalan ama daha çok alçalan dalgaların oluşturduğu gerçeklikte sürekli değişimlere maruz kalarak hep gelecekte yer alan ütopik bir mutluluk peşinde koşarken dağılıp gittiler. Buna bir de insanın eğitme konusunda doğuştan sahip olduğu hatta bence etolojik yeteneği de derinlemesine değiştiren kültürel etkiler eklendi. Rousseau insanın ve elbette çocuğun doğuştan iyi olduğunu savunur. Serbest bırakıldığında kendini en iyi yöntemlerle geliştirecektir. Toplumun kitlesel psikanalizine göre eğitim konusundaki her türlü müdahale gelecekte travmalar, rahatsızlıklar yaratabilir. Buna bir de suçluluk duygusu, çocuklara zenginlik dolu bir gelecek bırakma konusunda kusursuz ebeveyn olamama korkusu eklenir. Çocukların hayatı bu nedenle etkinliklerle, nesnelerle, oyalanmalarla doldurulurken, çocukların gelişmesine hiç izin vermeyen eleştiriden uzak duygusallık eşlik eder. Bu durumda aile eğitim yeri olacağına bir tür ilkel mağaraya dönüşür. Burada ayrımcılığın olmadığı kabul vardır. Yiyecek, gerekli hizmetler vardır. Dışarıda olup biteni umursamayan dünyadan kurtulmak ve korunmak mümkündür. Babalar ufukta görünmez olmuşlardır. Onların yerini alan baba, anneler otorite değil hizmet önlüğü takmışlardır. Masum ve olumlu görünen bu rol değişimi ise gerçekte ebeveynin kutupluluğunu değiştirmiştir. Eril ve dişil birbirine girmiştir. İç içe olmuştur. Sınırsızca birbirlerinin yerini almışlardır. Baba figürünün bitmesi, üreme kavramının zaman içinde yaratmaya muktedir insanın da sonu anlamına gelir. Biz olmuş olanın tohumunun meyvesi olacak olanın tohumuyuz. İnsan içinde kendini sorguladığı, anlamını oluşturduğu bu zaman yaratıcılık ve bireyin faniliği kavramı olmazsa hayat ve buna bağlı olarak eğitim her türlü temelden yoksun kalır. Artık arzuya uzanacak hedefe de gerek kalmamıştır. Zamanı inşa edeceğimiz yerde anı tüketiyoruz. Bunu yaparken ahlaki olmayan bir yolda ruh durumumuzun ve isteklerimizin değişkenliğini izliyoruz. Artık kendi irademizle, becerimizle, meydan okuyuşlarımızla hayatımızı oluşturan biz değiliz. Biz zamanın, hayatın fırsatlarının, asla gerçek olmayan ilişkilerin, duyguların cehaletinin ve onların bir parodisi olan duygusallığın oyaladığı ve tükettiği bireyleriz. Çocuklar büyümek için gerçekte neye gereksinme duyarlar? Kucaklanmaya ve kararlılığa. İçtenlikle kucak açan, koruyan ve ona sağlam bir korunak veren dişil anneye, onu yönlendirecek, düzeltecek, yürüyeceği yolu gösterecek eril babaya. Son yüzyıllarda ortaya çıkan sonsuz sayıdaki kültürel model, bize büyük bölümü doğa tarafından oluşturulmuş olan varoluşumuzu ve doğanın değişmez yasaları olduğunu unutturdu. Bu yasalar bize canlı olanın gelişmek için sağlam bir toprak zemine ve uzanacak bir yöne gereksinmesi olduğunu söyler. Günümüzün umutsuz yalnızlığı bu ebedi hareketten dışlanmış olmamızdan da kaynaklanır. Çünkü insanın kaderi ve mutluluğunu belirleyenin kuramlar, düşünceler, günümüzde eklenen teknoloji olduğu sanılır. Ama varoluşumuzun evrimsel bütünlüğü içinde düşünceler pastanın üstündeki kremadır. Onun altındaki her şey kesinlikle doğadır. Ve doğada kurulur yuvalar, açılır mağaralar ve hayat buralarda azami korunmayla karşılanır. Dışarıda yaşamanın yasaları buralarda öğretilir. Çünkü mağaranın dışında görülecektir başa neler gelebileceği. Tepki verme ve günleri uzatma yeteneği. Modern aile ilişkilerinin paramparçalığı, bunların daimi akışkanlığı, ebeveynin zihninin çoğunlukla başka bir yerde olması, bu yeni çaresiz, isteksiz yalnızlıkları en azından bir an için canlı olduğunu hissedebilmek için giderek artan dürtü arayışları peşinde dolaşmayı yaratıyor. Böylece kitabın ilk öyküsü olan Ben bölümüne dönüyoruz. Yazar burada anne ve babasının fırtınalı evliliğini anlatırken kendine şunu soruyor. Kavga, gürültü etmeden, gözyaşı dökmeden, birbirlerini hakaret etmeden boşansalardı, biz daha huzurlu mu büyürdük? Büyük olasılıkla evet, yetişkinliğimde daha az gölgeli ve daha emin olurdu ama çocukken daha mutsuz olurdum. Bizi de dahil ettikleri şiddetli fırtınalara karşın şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü anne ve babamız hem kendimizin hem onların kaderleri konusunda kararı bize bırakma cömertliğini gösterdiler. Doğanın dersleri, doğal ve yapay. 10 yıl boyunca ıssız bir dağ köyünde yaşadım. Birbirine dolanarak yamaçlardan aşağı uzanan böğürtlenler, yaban gülleri, ak dikenler, erik ağaçları vadiye yaklaştıkları noktada büyük bir bağ ile birleşirlerdi. Az ötede benim yatak odamın penceresinin baktığı yerde bir dere akardı. Güneşli günlerde sakinler, yağmurlu günlerde coşardı. Bütün o yıllar içerisinde kaygılı gecelerde sıklaşan uykusuz gecelerimde bana yoldaşlık eden o derenin oluşturduğu küçük şelalenin sesi oldu. O zamanki tazı kırması köpeğimle derenin uzak kıyılarını keşfe çıkardım. Yolda bir değneği suya fırlatırdım ve dişi köpeğim onu almak için suya atlardı. Sonra ikinci şelalenin tepesindeki yosunlu kayaya oturur, oluşan minik gölcükte yüzen balıkları seyrederdik. Sessizce durur, ormanın seslerini dinlerdik. Suya atlayan kurbağanın, böceklerini yuvalarından çıkartan ağaç kakanın, karabaşlı ötleyen kuşunun, kızıl gerdanın, dalların arasına dalan çalı kuşunun seslerine ağaç kabuklarını tırmalayan sincapların tırnak gıcırtıları karışırdı. Kimi zaman hem ben hem köpeğim yüksekten korktuğumuz için ürkerek de olsa en korkunç olan 3. şelaleye kadar tırmanırdık. Orada yüzlerce metrelik bir düşüşte kayalardan akarak Paglia nehrine dökülen tertemiz deremiz sonra Tibet nehrinin kutsal sularına kavuşurdu. Yukarı tırmanma nedenim korkmaktan hoşlanmam değil. Asla böyle bir huyum olmadı. Doğayı gözlemleme sevdamdı. Kayalık duvarlar arasında yuva kurmuş bir şahin çifti vardı ve onların birlikte uçmalarını, havadaki dönüşlerini, yükselişlerini, duru havada attıkları çığlıklarla aşağı pik yapışlarını seyretmeye bayılıyordum. O noktaya oturup şahinleri izlemek biraz onlarla birlikte uçma duygusu veriyordu. Kim kanatlarını açarak ağırlığını hissetmeyerek ve aşağıdaki manzaradan korkmadan uçmak istemezdi ki? Birkaç dakika için bile olsa yerin çekiminden kurtulmayı hayal etmemiş olan var mıdır? Tamamen kentte geçirdiğim uzun bir süreçten sonra dağdaki evde yaşadığım o yıllar benim sessizlikte çıraklık yıllarım oldu. Kendi sessizliğim değil, zaten hep az konuşan biri olmuşumdur. Çevremin sessizliğiydi bu. Canlılar dünyasında sessizlik yoktur, farklı bir gürültü vardır. Doğada komşunun televizyondan yayılan silah, ağlama, siren, sevişme sesleri yoktu. Sonuna kadar açılmış bir müzik seti söz konusu değildi. Kent trafiği, süpermarketlerin buzdolabı odalarının daimi uğultusu duyulmuyordu ama puh kuşunun hüzünlü ve aralıklı ötüşü, sert tırnaklarıyla dam altında gezinen peçeli baykuşun pençeleri, şelale, farelerin ciklemesi, ağaç yapraklarının farklı mevsimlerdeki farklı hışırdayışları dört bir yanımdaydı. Rüzgarın değdiği ıhlamurla meşenin aynı sesi çıkarmayacağı belliydi zaten ama bunlar kışın, yazdan ya da bahardan da değişik sesler yayıyorlardı. Üstelik aynı ağaçta gündüz rüzgarıyla gece rüzgarı bile farklı etkiler yaratıyordu. Mayıs ayında ıhlamurun çiçekleri dallardan küpeler gibi sarkmaya başladığında gelip giden böceklerin vızıltısı ve uğultusu kulakları sağır edecek düzeye ulaşırdı ve o çiçekli dalların altında durduğumda bir an için evreni yaratan om sesinin yoğunluk, güç, gizem bakımından bu dallar arasındaki senfoniden farklı olamayacağını düşünürdüm. Gün batımına doğru müzik yavaşlar, birkaç obur ya da kalabalık ailesinin arkasını toplayan anneden başkası kalmazdı. Karanlığın inmesiyle orkestranın bütün üyeleri yuvalarına, inlerine, çayırlarına dönerler. Ihlamur ötekiler gibi bir ağaç olarak baygın kokusunu dört bir yana savuran gece esintisine teslim ederdi kendisini. Uzun çıraklık dönemimde o seslere dikkat etmeyi ve birbirlerinden ayırmayı öğrendim. Kırların sessizliği artık bir sessizlik değil, içindeki farklı ritimleri ayırt etmeyi öğrendiğim bir senfoniydi. Prelüt Şubat'ın ilk hilaliyle işitilir. Minik keçiler doğardı. Rossini'yi anımsatan uvertür Mayıs ayının sesiydi. Polenler uçuşmaya, canlılar cilveleşmeye başlardı. Ağustos sonunda hüzünlü bir durgunluk çöker, Ağustos böceklerinin ısrarlı ötüşleri yavaşlar, geri kalan az sayıdaki kırlangıç uzun Afrika yolculuğuyla birlikte yüzleşmek için toplaşırdı. Sonbaharda dodekafonik yani 12 sesli bir müzik başlardı. Bütün cıvıltılar kesilir, şurada burada birkaç kuş ötüşürdü sadece. Yağmurun şırıltısı, ağaçları sarsan, donmuş parmaklara benzeyen, dalları kıran rüzgarın uğultusu duyulur, sis sessiz peleriniyle inip her şeyin üzerine örterdi. Tek tük nota yağan ve örten, karla başlayan kız sessizliğinin büyük finaline eşlik eder, o zaman kardan yansıyan parlak ışıkla yüreklerimizde dinlenirdi. Çince'de dikkat etmek, yüreği küçültmek olarak söylenir. Burada küçüğün anlamı yoksul ya da zavallı anlamında değil, tam tersine varoluşun en ince boyutlarına yer açarak onları kucaklamaktır. Yüreği küçültmek, çevremizde daim olan, fark etmesek de bizi de içine alan, hayatın ve ölümün gizemli ve yüce dansını derinlemesine anlamamı sağlamıştır. Bu dansın gayet belirli bir ritmi vardır. Yılların akışında sabit kalmayı sürdüren vuruşlar yinelenir, durur. Nisan dolunayından sonra ormanın dibindeki çilekler çiçeklenir. 10 Haziran'a doğru kestaneler mis kokulu ve göz alıcı renk çağlayanlarını sergilerler. Mayıs başında akdikenler patlar. 20 ve 22 Mart arasında ibibik kuşları bizi neşelendirmek için geri gelirler ve Aralık başlarında ağaçların öz suları bir sonraki mevsimin filizlerini ve tomurcuklarını beslemek için ağaç gövdelerinden tırmanmaya başlarlar. Bizim bulunduğumuz enlemde ritim mevsimlerle değişir. Mevsimler ışık saatlerinin süresi değilse nedir? Bütün gelişim, açılım, üretim hareketleri güneşin bize lütfettiği zaman süresinde gerçekleşir. Bunların tersi de geceyi saran karanlıkta yaşanır. Işık ve karanlık yaşamın senfonisini düzenler. Yeryüzünde hayat onların değişimiyle vardır ve direnir ve bizim bireysel varoluşlarımız da onlara bağlıdır. Onlardan kaynaklanır. Zaten doğmak, ışığa doğmak değil midir? Ve ölmek, hayatın koyu gecesi olarak tanımlanan, tanımadığımız dünyaya dönmek değil midir? O halde insanoğlunun bulmak gereksinmesi duyduğu ilk yapay şeyin ışık olduğuna şaşmamak gerekir. Tarih öncesinde bir mağarada gece yakılan ateş, atalarımıza hem ısınma hem gün batımından sonra da birbirlerine bakabilme olanağı tanıdı. Birbirlerini uzun uzun süzdükten sonra homurtularını sözcükler diyebileceğimiz daha karmaşık bir şeylere dönüştürme arzusu duymuş olmalılar. Önce yiyecekten ve avdan konuşmaya başlamış olmalılar. Bu ilk iletişimden sonra farklı sözcükler birbirini izlemiştir. Belki bir seferinde seher vakti mağaradan çıkıp gökyüzünün pembe bulutlarla donandığını gören biri ne güzel demiştir. Ateşin ışığı elbette harikaydı ama o güneş ışığı farklı heyecanlar yaratıyordu. Acaba kim karar veriyordu onun doğmasına ve daha da ürkütücüsü kim onun sadakatini garanti edebilirdi? O koca ateş topu gene doğacak mıydı, doğmayabilir miydi? Karanlıktan çalabilmek için insanoğlu yapay ışık üretmeyi öğrendi. Ateş, yağ kandili, mum, ampul. Ve bunu evrim ve tarih süreci boyunca gereksinmelerine uygun olarak geliştirdi. Yapaylık yaratıcısı insanın ilk yapay buluşu, ışık gibi güzel ve iyi bir şeyin yeniden üretimi şeklinde çıkmıştır ortaya. Evcil, denetlenebilir ışık, insanın doğasında var olan yaratıcı yeteneklerini geliştirmesine izin verdi. Duvarlarına av sahneleri çizilirken mağara ateşle aydınlatılıyordu. Roma hukukunun ilkeleri hazırlanırken bir yağ kandili yanıyordu ve büyük olasılıkla Dante kışın uzun öğleden sonralarında mum ışığında gurbetteki odasının soğuğunda iki büklüm ilahi komedyayı yazıyordu. Yapay ışık, doğal hayatın ritimlerine ve yükümlülüklerine etkin mekanlar sağlayarak insanoğluna kültürünü geliştirme izni verdi. Başlangıçtan beri içinde var olan doymak bilmez o enerji, Plotinus'un dediği gibi insanoğluna hep daha ileri gitme, kendini aşma dürtüsü veriyordu. Yapay olarak üretilen ışık sayesinde aralıklı ama daimi bir ilerleme ile insan toplumu uygarlığa dönüştü ve uygarlıklar bize bellekleriyle sanat heyecanı ve teknik konusundaki gelişmeleri iletti. Resim ve heykelsiz Rönesans, müziksiz romantik dönem olur muydu? İlyada ve Odiseya olmasa Yunan kültürü neye benzerdi? Buharlı makine ve sonra patlamalı motor icat edilmeseydi sanayi toplumu mümkün olur muydu? Böyle şeyler düşünmeye başlayınca aklıma hep büyük ninem gelir. 1885 yılında Marsilya'da doğmuştu. Babası küçük bir sabun ticareti ve sedef kakmacılığıyla ailesini zar zor geçindirebiliyordu. Büyük ninem opera severdi ve iyi bir sopranoydu. Küçükken evimizin onun piyano başında cıvıldayan sesiyle doğduğunu anımsıyorum. 1984 yılında 100 yaşının eşiğinde öldü ve Salgari'nin bazı kitap kahramanları gibi sonsuz hayatlar yaşadı. At arabaları ve telgraf döneminde doğdu ve uzay çağında Ay'a gidip gelinen bilgisayarların kullanıldığı günlerde öldü. Uzun yaşam yolu boyunca her türlü yeniliğe onurla ayak uydurdu ama bilgisayar karşısında durdu kaldı. Neye yarıyor bu makineler diye sordu günün birinde. Hiç anlayamıyorum. Sanki bir noktada birisi tarihin ivme düğmesine basmışçasına bu hız artışı otomobillerin gaz pedalinin sonuna kadar basılması halinde hızı sabitlemesinin tersine sabitleneceğine ilerleme ritmini üstel biçimde artırarak devam etti. Önemli bir randevuya geç kaldığımda gaza sonuna kadar basarım ama bu biçimde yolun sonuna varacağıma bir duvara vurur parçalanırım. Sarmaşıklarla sarılmış Tarzan misali hayatımızın dört bir yanı yapay olan sardığına göre nereye gidiyoruz? İlerlemenin şahane nimetlerine mi yoksa zihnin daha hayal ederken titrediği korkunç bir faciaya mı uzanıyor bu yol? Bilim ve teknik bizi gerçekten mümkün dünyaların en iyisine mi götürüyor? Yoksa bu bize hileyle en güvenilir amaçlar olarak gösterilen yeni bir puta tapınış hali insani işlerlik görüntüsü altında ürkütücü bir yok oluşa mı sürüklüyor? Bilim ve tekniğin insanın iyiliği için çalıştıklarını yadsıyamayız. Örneğin diş hekiminin koltuğuna oturduğumuz her sefer anesteziyi bulan kişiyi hayırla yad ediyoruz. hastalıkların tedavisi konusunda yapılan olağanüstü gelişmeler maddenin içindeki somut iyiliğin işaretidir. Sorgulamamız gereken bilim ve tekniğin medyanın sadık işbirliğiyle sürekli kafamıza kaktığı insan imgesi konusudur. Kadiri mutlak yaparlık çağında yaşayan insan kimdir? DNA denen biyolojik programlama ile oluşturulmuş, aynı kodu manipüle ederek hem kendini hem çevresindeki gerçekliği belirleyebilecek olan varlıktır. Bu varlık laboratuvarlarında ve ışıklı ekranları karşısında her şeye muktedir olduğuna inanır. Aslında mutlak güçsüzlüğümüzün farkına varabilmek için ekran karşısında değil bir tarlanın ortasında durmak yeterlidir. Söz gelimi, güneş bir ay boyunca sürekli bostanıma vurursa kışın biriktirdiğim su sayesinde onu canlı tutmayı başarıyorum. Ama eğer 2-3-4 ay boyunca daimi güneş olursa kuyunun suyu da tükeniyor ve bitkiler önce soluyor sonra ölüyor. Yağmur yağdırmak için yapay bir süreç olmadığından ekini toplamak için çiftçilerin piri olan Aziz Isidoro'ya dua etmek, ürkekçe şaman dansı yapmaya çalışmak ve sonra teslimiyetle beklemek gerekiyor. Aynı zamanda hayatın da döngüsü olan su döngüsü elimizde değil. Susuzluğumuzu gideren, bizi besleyen, oluşturan, yokluğu canımıza alan su. Adına korku denen o hayırlı sarsıntıyı hissetmek için yüreğimizin derinlerinde bu yokluğu hissetmek yetmez mi? Yapay günümüzü kıyametin kartviziti dünyasına dönüştüren de korkunun ortadan kalkması değil midir? Sürekli ve ısrarla dayatılan ve pek insansever görünen nakarat insanın mutluluğunu vurgulayıp durur. Sanki çok uluslu şirketlerin zirvelerinde, medyanın doruklarında, en umursamaz bilim adamlarının steril laboratuvarlarında başka bir şey düşünülmezmiş gibi bir hava vardır. Sizin için açlığı, hastalıkları yenmek için çalışıyoruz. Artık bedensel ve zihinsel engelliler, acı çekenler, felçliler olmayacak. Çünkü genetik ileri görüşlülük onları doğmadan önce ayıklayacak. Artık üzüntü, güvensizlik, hüzün olmayacak. Utangaçların yüzü kızarmayacak çünkü ona uygun bir hap bile geliştiriyoruz. Her sorun için bir çözüm var. Hala bulunmadıysa da kısa sürede bulunacaktır. Çünkü yüce ve gözle görünmeyen hayırseverlerimiz yeni bir buluşa ulaşmak için zamanı ve araçları sonuna kadar kullanıyorlar. Ölüm bile dişçi koltuğuna oturmak gibi bir şey olacak. Kendi saptadığımız bir günde hayatımıza son verebilmek için bir telefon etmek, randevu almak yeterli olacak. Hayallerin hayali bu değil miydi yoksa? Yeryüzünde kimseye bilme hakkı tanınmamış olan bu bilgiye nihayet ulaşabilmek değil miydi? Nerede, nasıl ve ne zaman? Doğumdan ölüme kadar iyilik perisinin mavi ışığına sarılmış olan yapaylık hayatımızın her alanına el atıyor. Hayatta ne kadar az belirsizlik varsa o kadar iyidir düşüncesine bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Beklenmedik olana, tabii en başta ölümün huzursuzluk verici gizemine egemen olabilme becerisi yeryüzünde cenneti yaşamanın anahtarıdır deniyor. Program ilerlemeye başladığına göre bu olağanüstü indirgemeci devrimin işaretlerini fark etmeye başlamamız gerekir. Mükemmel olmayan ama giderek mükemmelleştirilen makineleriz. Yollar, evler, gülümsemelerle, kahkahalarla, dans adımlarıyla doldurulmalıdır. Gerçekten böyle midir? Bir öğleden sonra şehirde otobüsle, metroya bindiğimizde ya da bir alışveriş merkezinde dolaştığımızda buraları dolduran insanların yüzüne bu mutluluğa ilişkin bir iz göremiyoruz. Hatta yüzlerce donuk bir huzursuzluk olduğu gayet net görünüyor. Çehreler maskelere dönüşmeye, yüz hatları birbirine benzemeye, kaygı verici biçimde kusursuzlaşmaya başladıkça bakışlardaki derinlik yitiyor. Bunun zıddı olarak 3. dünyada toprak yolları arşınlayan yoksul halkın birbirlerini selamlamak için açılmaya hazır elleri ve ışıklı gözleri geliyor hemen akla. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Hesap tutmuyor. Biz her şeyi denetim altında tutuyoruz. Artık açlık, susuzluk nedir bilmiyoruz. Bulutsuz ufkumuzda yazılı olan slogan daima benden sonra tufan. Nasıl doğacağımızı biliyoruz, yakında nasıl öleceğimizi de bilebileceğiz ama gene de depresyon, intiharlar, şiddet yakamızı bırakmıyor. Günlerimiz sıradan sıkıntılara sıkılarak geçiyor. Oysa bazılarının üzerlerinde bir paçavra var. Yiyecek ve su bulabileceklerinden emin değiller ama hafif adımlarla hayat bir şenlikmiş gibi yürüyorlar daima. Acaba onların içinde kader düşüncesi hala canlı ve kesin olduğu için olabilir mi? Biz inceden inceye ve amansızca en bilinçsiz ve kırılgan yönümüze duygu sömürüsü yapan bir çalışmayla şeyler arasında bir şey olmayı kabul etmiş olmayalım. Ve bunu kabul ederek insan olmanın olağanüstü sorumluluğundan ve özgürlüğünden el etek çekmiş olmayalım. davranış özgürlüğüne bir tekme atarak kendi kaderimiz ve ona ulaşmak için yürüyeceğimiz yol konusunu, güçlü, görülmeyen ve kandırıcı bir iyilik içinde olan başkalarına emanet etmiş olabilir miyiz? Tatmin edici yanıtlar verme telaşıyla insanoğlunun ayrıcalığının hayat yolunu sorularla döşemek olduğunu unutmuş olabilir miyiz? Hannah Arendt, onu başkalarından ayıran azize ruhuyla modern insanın duygusal eylemi gücenikliktir yazmıştı. Ona verilmiş her şeye, hatta bizzat kendine, insanın ve kendinin yaratıcısı olamayışına güceniklik duyar. Gücenmek, çehrelerdeki donukluğu, sürekli hak talep etmenin küstahlığını, şeyleri biriktirme telaşını, günlerimizi belirleyen bulimik boşluğu doldurma durumundaki hali ve duyguları daha iyi açıklayabilecek bir terim yoktur. Faniliği kabul etmeye ve bizi ona bağlayan gizemli ilişki konusunda kendimizi sorgulamaya yanaşmadığımız için son anda katıldığımız süpermarket yağmalamasında olabildiğince çok şey kapmaya, şenlik bitmeden bunları sepete atabilmeye uğraşır gibi bir halimiz var. Anlamaktan vazgeçtiğimiz, bize sunulana isyan ettiğimiz, her çehre ve kaderin arkasında gizlenen geçiciliği ve gizemi huzurla seyretmekten vazgeçtiğimiz için kendimizi kurtarmak adına nesneleri, enerjileri, bilgileri toplamaktan başka çaremiz kalmıyor. Bir şeyleri kaybetme korkusuyla her şeyi sımsıkı çevremizde tutuyoruz ve bu korku yüzünden aslında yitirdiğimiz şeyin hayatın ta kendisi olduğunu fark edemiyoruz. Yılların sayısını değil, hayatın niteliğini, yoğunluğunu, onu her ne olursa olsun ve daima yaşamaya değer kılan nedenleri gözden kaçırıyoruz. Bu durumun kırılma noktası kökeni dizginlenemeyen bir gururdan kaynaklanmıyor mu? Zihni sayesinde olağanüstü sayıda ve önemli şeyler icat eden insan en sonunda kendi kendini de yarattığına inanmaya başladı. Yeryüzü ve gökyüzü, yararlılık ölçütüyle bir araya gelmiş iki işlevle bizim için şirteden ve organdan farksız oldular. Gökyüzü hafta sonlarımızı programlarken önemsediğimiz meteorolojik veri, yeryüzü yeni oyalanmalar peşinde koşuşturduğumuz oyun parkı haline geldi. Gökyüzü hafta sonlarımızı programlarken önemsediğimiz meteorolojik veri, yeryüzü yeni oyalanmalar peşinde koşuşturduğumuz oyun parkı haline geldi. Ama bizi toprağa ve gökyüzüne bağlayan ve arada duran, bizi de kapsayan ilişki bambaşka bir bütüncüllüğe sahiptir. Bu anneyi evlada, hayatı ölüme, görüneni görünmeyene, faniyi ebediye bağlayan ilişkidir. Hayatımız ölüm anımızı tam olarak bildiğimiz zaman değil, varoluşu bütünlüğümüzün temel verisi olarak kabul ettiğimiz zaman gerçekten hayat olur. Hayatımız farklılığı bir ortak hayır adına kabullendiğimizde değil, gerçekliğimizin sahip olmakta değil, var olmakta yattığının bilincine vardığımızda, kaderimizi seçim olanağını dikkatli ve sürekli olarak işleme koyarak oluşturduğumuzda hayat olur. Ölüme karşı hayatı reddetmek yerine kucaklamayı, hoşgörüsüzlük yerine merhameti, gücenme yerine minneti seçmeliyiz. Minnettar olabilmek için put misali üzerimize geçirdiğimiz verimsizlik ve güceniklik yaratan kabuğumuzu kırmalıyız. Minnettar olabilmek için geriye bir adım atarak karanlığın gizeminin dışında sadece var olduğumuz için hayret etmeliyiz. Minnettar olabilmek için yüreğimizi bütün pisliklerden, putlardan arındırmayı, her yerde var olan nefisten arındırmayı öğrenmeliyiz ki bunun yerine bilgelik alabilsin. Minnettar olabilmek için kendi içimizde sonlunun sonsuza dokunduğu o noktaya ulaşmalı ve birlik içinde gizlenen hayır için özlem hissetmeliyiz. Minnettar olabilmek için hayatı bir armağan ve dünyada var olan kutsallığın büyük gücü olarak kabul etmeliyiz. Minnettarlığın bakışı, en derin duygulardan korkmayan, tam tersine onları yaşarken gerçek bütünselleşmesini bulan bir bakıştır. Minnettarlıkta çekingenlik, soğukluk yoktur. Bol bol gözyaşı vardır. Ne çok güzelliği boşu boşuna harcadık, ne çok uyumu yok ettik, ne çok merhameti yaşamadık. Oysa oracık da karşımızdaydı. Yakalamak için elimizi uzatmamız, gözlerimizi kulaklarımızı açmamız, uysalca oturup dinlememiz yetecekti. Sessizliği ve sessizlikle beraber onun çevresinde gizlenen her şeyi dinlemeliydik.